Ayrım 7. Gard cephesinde yeni bir şey yok. Erich Maria Remarque. Sayfa 83. Subay odasında hayat kımıltıları var. Besbelli Himmelstoß ortalığı karıştırmış. En başta şişko üst çavuş geliyor. Acaba bütün üst çavuşlar neden şişmandır? Onun arkasından öç almaya susamış bir durumda Himmelstoß geliyor. Çizmeleri güneşte pırıl pırıl. Ayağa kalkıyoruz. Onbaşı nefes nefese Caden nerede diye soluyor. Tabii kimsenin haberi yok. Himmelstoß bize dik dik bakıyor.
Bal gibi biliyorsunuz ama söylemiyorsunuz. Haydi söyleyin bakalım.
Şişko çevresine bakınıyor ama ortalıkta Caden'den hiçbir iz yok. Şişko bu kez başka bir çareye başvuruyor.
Caden 10 dakika sonra subayların odasına gelsin.
Ve peşinde Himmelstoß'la hışım gibi dışarı çıkıyor. Krop bana öyle geliyor ki bir dahaki sefere tel örgü kurmaya gittiğimiz vakit bir kucak dikenli teli Himmelstoß'un ayağına düşüreceğim diye kehanette bulunuyor. Müller epey oyunlar oynayacağız ona diye gülüyor. Bütün istediğimiz bu, eski postacımızın fiyakasını bozmak. Barakaya girdim, Caden'e durumu bildirdim. Caden gözden kayboldu. Sonra nöbet değiştirdik ve yatıp iskambil oynamaya başladık. Bunu iyi biliyoruz. İskambil oynamak, küfretmek, kavga etmek. 20 yaş için az bu bilgi, hem de fazla. Yarım saat sonra Himmelstoß gene çıka geldi. Oralı bile olmadık. Caden'i sordu, omuz silktik.
Bulsanız iyi olacak diye direndi. Hiç aramadınız mı?
Krop çimenlere sırt üstü uzanarak, sen bundan önce cepheye geldin miydi diye sordu.
Seni ilgilendirmez bu. Sen benim sorduğuma cevap ver.
Krop yerinde doğrularak pekala dedi. Bak şurada şu küçük beyaz bulutlara. Bunlar uçak savarların dumanları. Biz daha dün oradaydık. 5 ölü 8 yaralı. Ne eğlendik ne eğlendik. Bir dahaki sefere sen de bizimle gelirsin. Çocuklar ölmezden önce senin karşına gelir. Selam dururlar ve saygıyla lütfen ölebilir miyim diye sorarlar artık. Çartıyı çekebilir miyim lütfen diye izin isterler. Çoktandır sizin gibi birini bekliyorduk diyecekleri de su götürmez. Sonra Krop gene yere oturdu ve Himmelstoß bir kuyruklu yıldız gibi ortadan silindi. Kat 3 gün ağır hapis diye tahmin yürütüyor. Ben bir dahaki sefere sıra bende diyorum, benim de içimde kalmasın. Ama bana sıra gelmedi. Hemen o akşam mahkemeye verildik. Subayların odasında Teğmen Berting bizi birer birer yanına çağırdı. Ben de bir tanık sıfatıyla konuşuyor ve Caden'in niçin itaatsizlik ettiğini anlatıyorum. Yatak ıslatma hikayesi Teğmen'i çok etkiledi. Himmelstoß'u içeri çağırdı. Söylediklerimi onun yüzüne karşı da tekrar ettim. Berting az subaya dönerek doğru mu bunlar diye sordu. Himmelstoß meseleyi savsaklamaya çalıştı ama Krop da gelip aynı şeyi söyleyince her şeyi itiraf etmekten başka çare bulamadı. Teğmen Berting bu kez bize o zaman neden şikayet etmediniz diye sordu. Susuyoruz. Ordu'da bu biçim şikayetlerin kaç para ettiğini Teğmen herhalde bizden iyi bilir. Ordu'da şikayet geleneği yoktur. Teğmen bunu anladığı için Himmelstoß'a adam akıllı zılgıt verdi. Cephenin bir tören alanı olmadığını iyice anlattı. Sonra sıra Caden'e geldi. Caden de uzun bir nutuk dinledikten sonra 3 gün hafif hapis cezasına çarptırıldı. Krop'a ise Teğmen göz kırptı ve bir günlük hafif hapis verdi. Üzüntüyle bizlere bakarak, ''Başka çarem yok.'' diyor. ''Efendi adam doğrusu. Hafif hapis oldukça hoş bir şey. Kümesten dönme bir mahpushane var ki, buradaki mahpusları gizlice ziyaret etmenin çaresini biz biliyoruz. Ağır hapis olsaydı bodruma kapatılacaklardı.'' Eskiden mahpusları ağaca bağlamak geleneği de vardı ama artık kalktı. Şimdi birçok bakımlardan insana adam akıllı insan gibi davranıyorlar. Caden'le Krop tel örgünün arkasına yerleştirildikten bir saat sonra onların yanındaydık. Gece geç vakte kadar papaz kaçlı oynadık. Tabii hep Caden kazandı. Şanslı domuz. Oyun bitip dağıldığımız zaman Kat beni bir yana çekerek biraz kaz kızartmasına ne dersin diye sordu. ''Fena olmaz.'' diye cevap verdim. Bir cephane arabasına bindik. Bu bize 2 sigaraya mal oldu. Kat kazın bulunduğu yeri iyice ezberlemiş. Burası Tugay karargahına ait bir yer. Ben arabadan inip kazı yakalamaya razı oldum. Kat bana talimat verdi. Kümes duvarı hemen arkasındaymış ve kapının bir mandalı varmış. Kat beni tutup kaldırıyor. Onun avuçlarının içine basarak duvardan aşıyorum. Kat öte yanda nöbetçi duruyor. Gözlerimi karanlığa alıştırmak için birkaç dakika bekliyorum. Sonra kümesi seçiyorum. Usulca gidip mandalı kaldırarak kapıyı açıyorum. Karanlıkta iki tane beyaz yama var. Demek kazlar iki taneymiş. Kötü. Bir tanesini yakalarsam öbürü yaygarayı basacak. Ne yapalım, ben de ikisini birden tutarım. Çabuk davranırsam becerebileceğimi sanıyorum. Hemen atılıyorum. Önce birini, bir saniye sonra da ikincisini yakalıyorum. Bayıltmak için kafalarını deli gibi duvara çarpıyorum ama ağırlığım yetmiyor. Canavarlar deprenmeye, bacak ve kanatlarını çırpmaya başladılar. Var gücümle onlarla başa çıkmaya çalışıyorum. Ama kaz denilen yaratığın tekmesi ne de yamanmış ya Rabbi. Onlar çırpındıkça ben de ortalıkta sendeleyip duruyorum. Karanlıkta bana çarpan bu beyazlıklar içime dehşet salıyor. Kollarım kanat takmış sanki. Koltuklarımın altında bir çift havalı balon taşırmışçasına uçup gitmekten korkuyorum. Derken bir curcunadır koptu. Kazlardan bir tanesi fırsatını bulup başladı alarm düdüğü gibi ötmeye. Daha ben hiçbir şey yapmaya fırsat bulamadan kapıdan içeri bir şey girdi. Bir şeyin vurmasıyla sarsıldım, yere yuvarlandım. Müthiş hırıldamalar duyuyorum. Bir köpek. Şöyle kafamı çevirip yana doğru bakayım dedim. Canavar hemen boğazıma atıldı. Çaresiz, hiç kımıldamadan yatıyor ve çenemi yakamın içine bastırıyorum. Köpek de bir buldog. Yüzyıllar kadar uzun gelen bir süreden sonra başını boğazımdan çekti ve yanı başıma oturdu. Ama en ufak bir kımıltı yapsam homurdanıyor. Yapacak tek bir şeyim var. Kimsecikler gelmeden cebimdeki tabancayı çıkarmak. Elimi yavaş yavaş cebime doğru götürüyorum. Elimi cebime götürmem bir saat sürmüş gibi geliyor bana. En ufacık bir hareketim üzerine köpek korkunç hırıltılar koparıyor. Ben de hemen mum gibi duruyor, sonra gene işe başlıyorum. En sonunda tabancayı aldığım zaman ellerim titremeye başlıyor. Tabancayı toprağa bastırıyorum, sonra kendi kendime tekrar tekrar öğretiyorum. Tabancayı hemen kaldır, canavara atılmak fırsatı vermeden ateş et, sonra hemen yerinden fırla. Yavaş yavaş, derin derin soludum, şimdi biraz daha serin kanlıydım. Nefesimi tuttum, tabancayı kaldırıp çektim, silah patladı. Köpek uluyarak bir yana sıçradı, ben kümes kapısına doğru atıldım ve ayağım o kör olası kazlardan birine takılarak tepe taklak yere yuvarlandım. Olanca hızımla kazlardan birini kavradım, kendimi dışarı attım. Kolumu bir sallayışta kazı duvarın öte tarafına fırlattığım gibi kendim de tırmandım. Tam o sırada köpek de ardımdan yetişti ve saldırdı. Hemen yola atladım. 10 adım kadar ötede kat bekliyor. Kazı koltuğunun altına sıkıştırmış bile, hemen tabanları yağlıyoruz. Sonunda soluğumuzu almak için duraladık. Kat kazın hemen gereğine bakmış, niyetimiz kimseye söylemeden kızartıp yemek. Ben barakadan ufak bir sobayla biraz odun taşıyorum ve bu çeşit işler için kullandığımız bir dam altına giriyoruz. Damın tek penceresinde çok kalın perdeler asılı, duvarda ocak gibi bir şey var. Tuğlalar arasına yerleştirilmiş demirden bir sac ayağı, ateş yakıyoruz. Kat kazı yolup temizledi, tüyleri dikkatle bir yana koyduk. Niyetimiz iki tane yastık yapıp üzerlerine top ateşi altında tatlı uykular yapmak. Cepheden gelen top sesleri bizim bu kuytu köşemize değin erişiyor. Ocaktaki ateşimizin parıltısı yüzlerimize vurmuş, gölgelerimiz duvarların üzerinde dans ediyor. Bazen büyük bir patlama olunca bizim kulübe sarsılıyor. Uçak bombası bunlar. Bir seferinde boğuk bir haykırış duyduk, bir barakaya isabet etmiş olsa gerek. Kat ile ben karşılıklı geçip oturmuşuz. Gecenin yarısında kaz kızartan iki tane pırtık asker. Uçaklar vızıldıyor üzerimizde. Makineli tüfekler durup durup takırdamaya başlıyor. Perdelerimiz kalın olduğu için dışarı ışık sızmadığından eminiz. Kat ile ben pek konuşmuyoruz. Ama şu anda ruhlarımızın iki aşıktan bile daha fazla birlik olduğuna kalıbımı basarım. İki insanız. Küçücük iki hayat kıvılcımı. Dışarıda ise gece ve ölüm çemberi. Bu çemberin hazır bekleyen tehlikesinin tam ucuna geçip oturmuşuz. Ellerimizden yağ damlıyor, gönüllerimiz birbirine yakın. Ve şu yaşadığımız saatte içinde bulunduğumuz odaya benziyor. Ateşin yarattığı ışık ve gölgelerle beneklenmiş. Kat benim hakkımda ne bilir ki ve ben ona dair? Eski yaşantımızda olsak bir tek ortak yön bulamazdık. Oysa şimdi aramızda bir kazla karşı karşıya geçmiş oturmuşuz. Kendimizi birbirimize çok yakın buluyoruz. Öylesine yakın ki konuşmuyoruz bile. Bir kazın kızarması körpe ve semiz olduğu zaman bile uzun sürer. Onun için iş bölümü yaptık. Birimiz tavaya bakarken öbürümüz yatıp uyuyor. Nefis bir koku yavaş yavaş kulübeyi doldurmaya başladı. Dışarıda gürültüler rüyama giriyor ama gene de belleğime kazılıp kalıyor. Yarı uykuda katın kepçeyi tavadaki yağa daldırarak yağı kazın üstüne akıtmasını seyrediyorum. Şu anda onu öyle seviyorum ki, omuzlarımı, kemikli vücudunun ateşe eğilmiş duruşunu, aynı zamanda onun arkasında ormanlar ve yıldızlar görür gibiyim. Duru bir ses içime huzur veren sözler söylüyor. Ben yani koca çizmeli, beli palaskalı bir asker, göklerin altında uzanan yolda yürüyen, gördüğü faciaları çabucak unutan, çok seyrek kederlenen, o sonsuz yıldızlı gökyüzü altında durup dinlenmeksizin ilerleyen bir asker. Küçük bir asker ve duru bir ses, birisi çıkıp bu askeri okşasa, asker bundan hiçbir şey anlamaz artık. Yüreği çoktan kapanıp kilitlenmiş çünkü. Ayaklarında kocaman postallar, yürümek dışında her şeyi unutmak. Ufkun ötesinde çiçekli bir ülke var. Bu ülke öyle sakin ki asker ağlamak istiyor. Unutmadığı şeyler varmış meğer. Hiçbir zaman ele geçiremediğinden, hiçbir zaman unutamadığı şeyler, anlayamadan yitirdiği şeyler. Ömrünün 20 baharı da o ülkede değil mi? Ağlıyor muyum? Yüzüm ıslanmış, neredeyim? Kat tam önümde duruyor. O kocaman eğri gölgesi bir yuvanın çatısı gibi üzerime kapanıyor. Gülümseyerek şefkat dolu bir sesle ''Tamam'' diyor. Sonra gene ateş başına dönüyor. ''Peki kat.'' Yerimde doğruluyorum. Odanın orta yerinde kızarmış kaz nar gibi duruyor. Çatallarımızla çakılarımızı çıkarıp birer but kesiyoruz. Yanımızdaki ekmeği de yağa banıyoruz. Yavaş yavaş sindire sindire iştahla yiyoruz. ''Kat nasıl tadı?''
''Nefis, ya seninki?''
''Nefis. Kardeş gibiyiz şu anda. Kazın en gözde parçalarını birbirimize sunuyor. Karnımız doyduktan sonra ben bir sigara yakıyorum, kat da bir puro. Daha bir sürü et var. Kat, birazını da Krop'la Caden'e götürsek ne dersin?'' ''Kat çok iyi olur.'' diyor. Biraz et ayırıp dikkatle gazete kağıdına sarıyoruz. Sözüm ona, gerisini barakamıza götüreceğiz. Ama Kat gülerek ''Caden'' diyor. Ne demek istediğini anlıyorum. Bu et Caden'in dişinin kovuğuna gitmez. Hepsini götürmekten başka yolu yok. Önce kazın tüylerini toplayıp paket ettik. Sonra kümesten hapishanenin yolunu tuttuk. Krop'la Caden'in gözünde bizler büyücüden farksızız. Hemen dişlerini geçirdiler ete. Caden bir kanadı ağız mızıkası gibi almış dişleyip duruyor. Etin suyunu kaptan içerek ağzını şapırdatıyor.
Ömrümce unutamayacağım sizi.
Kat'la ben barakamıza döndük. Gene sonsuz gök kubbe, gene yıldızlar ve yaklaşan şafağın ışığı. Gök kubbenin altında yürüyorum gene. Koca çizmeli, şiş karınlı bir asker. Sabaha karşı bir küçük asker. Ama yalnız değilim. Yanı başımda hafif kambur, omuzları ve kemikli yapısıyla silah arkadaşım Kat var. Şafağın ışığına karşı kapkara duran baraka silüetleri bizi derin, karanlık uykular gibi karşılıyor. Altıncı bölüm. Bizim tarafın saldırıya geçeceği üstüne söylentiler dolaşıyor. Cepheye her zamankinden iki gün önce geldik. Yolda bombardımandan yıkılmış bir okul yapısının önünden geçtik. Okul duvarının dibine iki sıra halinde tabutlar yığılmış. Sarı tahtadan, cilasız, yepyeni tabutlar. Hala çam çıra orman kokuyorlar. En aşağı 100 tane tabut. Müller şaşırıp kalarak saldırı için ne güzel bir hazırlık diye söyleniyor. Detering homurdanıyor. Bizim için bu tabutlar. Kat öfkeli, saçmalama diye ona çıkışıyor. Caden sırıtarak tabut bulursanız öpüp de başınıza koyun diyor. Zavallı naaşımızı bir muşamba örtüye sarıp sarmalayacaklar. Hepsi bu. Başkaları da şakaya başlıyor. Tatsız şakalar bunlar. Ama adamın elinden ne gelir? Tabutlar gerçekten bizim için hazırlanmış. Ordu yönetmeliği bu çeşit işlerde ateş gibidir maşallah. İlerimizde bütün dünya kazan gibi kaynamakta. İlk önce çevremize bakıp durumu kolaçan ettik. Ortalık biraz durulduğu zaman düşman atlarının ardındaki taşıtların sabaha değin aralıksız gidip geldiğini duyuyoruz. Kat onların asker cephane mermi taşıdıklarını söylüyor. İngilizler topçu kuvvetlerini adam akıllı takviye etmişler. Bunu ilk bakışta anladık. Çiftliğin sağ yanında en aşağı 4 tane yeni 25'lik batarya var. Kavakların arkasına da havan toplarını dizmişler. Bunlardan başka hemen ateş alan o küçük Fransız toplarından da bir sürü var. Bizimkiler keyifsiz. Siper sığınaklarına gireli 2 saat kadar oldu. Birden bizimkilerin attığı mermiler üzerimize düşmeye başladı. Bu 4 hafta içinde 3. oluyor. Bir nişancılık yanlışı filan olsa kimse sesini çıkarmayacak. Ama işin gerçeği şu ki topların namluları eskimiş artık. Mermilerin nereye düşeceği hiç belli olmuyor. Çoğu zaman kendi hatlarımıza düşüyor. Bu gece bu yüzden 2 yaralı verdik. Cephe sığınaklarında bir kafese girmiş gibiyiz. Elimizden hiçbir şey gelmeden, hiçbir şey yapmadan başımıza geleceği bekliyoruz. Uçuşan mermilerden yapılmış bir kubbenin altında ne olacağını bilmeden beklemenin azabı içindeyiz. Üzerimizde kader kanat germiş bekliyor. Ateş ettikleri zaman yere yatmaktan başka elimizden gelen bir şey yok. Merminin nereye düşeceğini ne kestirebiliriz ne de ayarlayabiliriz. Bizi bu derece umursamaz kılan da işte işin böyle salt kadere, rastlantıya kalmış olması. Bundan birkaç ay önceydi. Gene böyle bir sığınakta oturmuş kağıt oynuyorduk. Biraz sonra ben kalktım ve başka bir siperdeki arkadaşlarımı görmeye gittim. Döndüğüm zaman kendi siperimin izini bile bulamadım. Tam üstüne bir bomba yemişti. İkinci sığınağa gittim ki o da yerle bir olmuş. Toprağı kazıp içeridekilerin dışarı çıkmasına yardım ettim. Bugün yaşıyorsam salt kaderin işidir. Yoksa ben de düşebilirdim şimdiye deyin. Bomba geçirmemek üzere yapılmış bir sığınakta paramparça olmak her zaman başıma gelebilir. Beri yandan açıklık bir yerde 10 saatlik bir bombardımandan sıyrıksız çıkmak ihtimali de aynı derecede kuvvetli. Rastlantıların bir sınırı var elbet ama gene de her asker kadere inanır ve kendi kaderine güvenir. Ekmeklerimizi 4 gözle korumak zorundayız. Son zamanlarda siperler bakımsız kaldığı için fareler iyice çoğaldı. Deterring bunun bombardıman olacağını gösteren şaşmaz bir belirti olduğunu ileri sürüyor. Bu fareler aşırı derecede iğrenç şeyler. Öyle şişman ki hepsi de. Leş fareleri dediğimiz türden. İnsanın kanını donduran hain bakışlı cas cavlak suratları var. O uzun pembe kıl kuyruklarını görmekse insanın midesini kaldırıyor. Son derece aç oldukları ortada. Hemen herkesin ekmeğini bulup dişliyorlar. Krop tayınını muşambasına sarıp başının altına koydu ama şimdi de uyuyamıyor. Çünkü fareler ekmeği almak için onun yüzünde dolaşıyorlar. Deterring fareleri mat etmeye çalıştı. Tavandan ince bir tel sarkıttı ve ekmeğini telin ucuna astı. Geceliğin cep fenerini yaktığı zaman telin sallanmakta olduğunu gördü. Ekmeğin üzerine şişman bir fare salıncağa biner gibi binmişti. En sonunda bu işe bir çözüm yolu düşündük. Ekmekleri fare dokundu diye atmak işimize gelmiyor. Çünkü sabahları daha şimdiden ekmekten başka bir yiyecek bulamıyoruz. Ne yapalım? Farelerin dişlediği yerleri yontup atıyor, geri kalan ekmeği de saklıyoruz. Kestiğimiz parçaları yerde, orta yerde topladık. Hepimiz elde kürek saldırmaya hazır şekilde yatıp bekledik. Deterring, Kat ve Krop ellerinde cep fenerlerini tutuyorlar. Birkaç dakika sonra ilk hışırtılar duyuldu, tıkırtılar arttı, sürülerle minik ayağın sesi bunlar. Derken fener yanıyor ve hepimiz küreklerimizle ortadaki yığına saldırıyoruz. Fareler hemencecik dağılıyor. Sonuç fena değil, fare parçalarını duvardan dışarı atıyor ve tekrar pusuya yatıyoruz. Bu işi birkaç kez tekrarladık. Sonunda hırsız canavarlar durumu kavradılar ya da kan kokusunu aldılar mı bilmem ama geri gelmez oldular. Buna rağmen sabahleyin yerde kalan ekmeklerin de taşınmış olduğunu gördük. Yan bölmede fareler 2 iri kediyle bir köpeğe saldırmışlar, dişleyip öldürmüşler ve sonra yiyip yutmuşlar. Bu sabah Hollanda tipi peynir dağıttılar, herkesin payına koca bir parça düştü. Bir bakıma iyi bir şey bu, çünkü bu peynir pahalı, lezzetlidir. Ama bir başka bakıma son derece kötü bir şey, çünkü bu şişman kırmızı peynir toplarının cephede çetin savaşların bir belirtisi olduğunu biz çoktan öğrendik. Peyniri görünce içimiz çürüyüverdi. Hele peşinden rom da gelince adam akıllı keyfimiz kaçtı. Romu içtik içmesine gene de neşelenemedik. Bekleyiş günlerce sürdü. Ortalıkta dolaşıp farelerle savaşarak vakit geçirdik. Süngülerimizi bile gözden geçirdik biledik. Eskiden kalma ucu testereli bir cins süngü var. Bir adam elinde böyle bir süngüyle karşı tarafın eline geçerse hemen öldürüyorlar. Bir seferinde bizimkilerden birkaçı burunları kendi süngüleriyle kesilmiş, gözleri oyulmuş olarak bulundu. Ağızlarıyla burun deliklerine de talaş doldurulmuştu. Acemi erlerden bazılarının bu biçim süngüleri var. Onları alıp yerlerine testeresiz süngü veriyoruz. Ama süngü artık eski önemini yitirdi. Şimdi el bombaları ve küreklerle saldırmak daha tutuluyor. Ucu bilenmiş bir kürek daha kullanışlı, daha işe yarar bir araç. İnsan bununla düşmanın gırtlağını kestiği gibi ağır olduğu için daha da iyi vurabiliyor. Kürekle boynun alt yanına vurdunuz mu adamın göğsü yarılı veriyor. Süngüler ise çoğu zaman içeride takılıp kalıyor. Dışarı çekebilmek için karşıdakinin karnına tekme yapıştırmak gerek ki bu arada onun da sizi süngülemesi işten bile değil. Geceleyin zehirli gaz attılar. Hemen arkasından piyade hücumu olacak sandık. Gaz maskelerimiz yüzlerimizde bekledik. İlk düşman karaltısı görünür görünmez maskelerimizi çıkarmaya hazırdık. Ama hiçbir şey olmadı. Neredeyse güneş doğacak. Yalnızca düşman cephesinin gerisinden taşıtların o sonu gelmez. Sinir bozucu gümbürtüsü duyuluyor. Trenler, kamyonlar, trenler, kamyonlar. Ne taşıyorlar acaba? Bizim toplar o yöne doğru durmadan gülle yağdırıyor. Ama o gümbürtünün bir türlü ardı arkası kesilmiyor. Yüzlerimiz yorgunluktan çökmüş, birbirimize bakamaz olduk. Kat somurtarak, Zomme'deki gibi olacak diyor. Oradaki bombardıman 7 gün 7 gece sürdüydü. Buraya geldik geleli katın bütün neşesi söndü. Kötü bu. Öyle ya kat yıllanmış bir cephe kurdudur. Yaklaşan durumun kokusunu havadan alır. Tek Cade'nin keyfi yerinde. Çıkan iyi kumanya ile Rom onu memnun ediyor. Hiç savaş olmadan geriye dönmemizin bile akla yakın olduğunu düşünüyor. Gerçekten de öyle olacağı benzer. Günler birbirini kovalamakta. Dün gece ben nöbet tuttum. Tepemdeki fişekler ve paraşüt ışıkları havaya fırlayıp sonra gene aşağı doğru süzülüyor. Tetikteyim, sinirlerim gergin, kafam zonkluyor. Gözlerim tekrar tekrar kol saatimin üzerindeki fosforlu sayılara kayıyor. Yelkovanla akrep yerlerinden kımıldamıyorlar sanki. Uyku göz kapaklarımı ağırlaştırmış. Uyanık durmak için potinlerimin içinde ayak parmaklarımı oynatıp duruyorum. Ben nöbeti bitirene dek hiçbir şey olmadı. Yalnızca karşı taraftaki bitmez tükenmez gümbürtü. Zamanla sinirlerimiz yatıştı. Hiç durmadan kağıt oynuyoruz. Belki de hiçbir şey olmadan cephe gerisine dönebileceğiz. Şansımız varsa. Bütün gün havada gözetleme balonları salınıp duruyor. Düşman tank kullanacakmış ve uçaklarını alçaktan uçuracakmış diye söylentiler dolaşıyor. Bunlar pek merakımızı çekmiyor doğrusu. Gel gelelim yeni alev fırlatıcıların ününü duyunca ilgileniyoruz. 7. ayrımın sonu. Sayfa 98.